Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 10. ayrım, sayfa 110. 4. Frankfurt, Almanya. Kenan'la Rodriguez otellerine döndüklerinde yorgunluktan bitkindiler. Fakat uyuyamayıp gelişmeler aralarında tartışmaya başladılar. Önemli bir adım attıklarından emindiler ama ellerinde hala somut bir delil olduğundan söz edemezlerdi. Frankfurt'ta Londra'daki bir hukuk bürosu ile irtibatlı iş gören, uluslararası bazı eylemler yapan bir kişiyi tesadüfen de olsa bulmuşlardı. Durumu DTMT'ye başkan seçilen Sebastian Kruger'a bir raporla bildirmeye karar verdiler. Ertesi sabah müştereken kaleme aldıkları raporu başkana vermek üzere Kruger'ın bürosuna gittiler. Sebastian Kruger onları nezaketle karşıladı fakat davranışlarında gerek Türk delegeye gerekse Arjantinli temsilciye karşı biraz mesafeli ve dikkatli davrandığı gözden kaçmıyordu. Kruger hazırlanan rapor önüne konulurken belli belirsiz bir istihza ile "Lütfen bana olayı bir de sözlü olarak anlatırsanız sevinirim." dedi. İkram edilen kahveyi önündeki masaya bırakan Kenan Işık gelişmeleri en başından alarak anlatmaya başladı. Sebastian Kruger'ın yüz hatları dinlediklerinden etkilenip etkilenmediği anlaşılmayacak kadar manasızdı. Kenan verdiği izahatın adam tarafından pek önemsenmediği intibaına kapıldı. Ne de olsa ellerinde sıt ile somut bağlantı kurabilecek bir delil yoktu. Başkan belki de olayda sözü geçen insanların sıradan suçlular ya da kuruluşu ilgilendirmeyen uyuşturucu işine bulaşmış insanlar olduğunu düşünebilirdi. Nitekim başkan onları dinledikten sonra Frankfurt Emniyeti'nin bahsedilen kişileri takibe alacağı sözünü verdi. Kenan ve Rodriguez bunun yeterli olmadığını anlamışlardı. Fakat tam o sırada bir memur içeri girerek tek sayfalık bir metni başkanın önüne bırakırken kısık sesle bir şeyler fısıldadı. Kruger'ın kaşları çatılmış, yüzü gerilmişti birden. Adam dışarı çıkarken önüne konan tek sayfalık metni dikkatle okudu. Başkan düşünceli bir hale bürünmüştü. Neden sonra başını kaldırıp iki yabancı memura baktı. "Az evvel Londra'dan üzücü bir haber aldık," diye fısıldadı. "Sırt kartvizitlerinin menşeini araştırmak için Londra'ya gönderdiğimiz iki elemanımızdan İtalyan delege Umberto Cassini kaldığı otelin odasında öldürülmüş." Kenan'la Rodriguez ikilerek başkana baktılar. "Haberi az önce oraya gönderdiğimiz diğer elemanımız Hans Misch'ten aldık." Hans'ın bildirdiğine göre Sırt yazılı kartvizitin Etin Kepşov adında biri tarafından Rourke matbaasında bastırıldığını tespit etmişler. Telefon rehberinden temin ettikleri Etin Kepşov ad ve adreslerini ikiye bölerek araştırmaya başlamışlar. Hans Milch, akşam otele döndüğünde ekip arkadaşını boynu kırılarak öldürmüş bulmuş. Kenan hemen aklına gelen soruyu sordu. "Ceset üzerinde kartvizit var mıymış?" "Hayır," dedi başkan. Fakat Hans otel odasında yere düşmüş Cassini'nin listesini bulmuş. İşte meselenin ilginç yanı da bu. İki polis memuru soru sormayarak başkanın izahat vermesini beklediler. Cassini'nin listedeki son iki adayı incelemeden araştırmasını kesmiş. Bu da aradığımız kişiyi muhtemelen bulduğunun işaretidir. İşin ilginç yanı adı daire için alınan Kepşow'un Londra'daki bir hukuk bürosunun sahibi oluşu. Kenan muzaffer bir eda ile gülümsedi. Demek Frankfurt bağlantısı gerçekti, doğru iz üzerindeydiler. Sebastian Kruger şimdi daha farklı ve takdirdar bir eda ile süzmeye başlamıştı Kenan'ı. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Anladığım kadarıyla Türkiye'de yeni bir cinayet işlenecek. Elimizdeki tek bilgi aracı olarak buraya gelenin Hüseyin Kozoğlu adında biri olması. Onun da henüz Frankfurt'a gelip gelmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Onu bulabilirsek Türkiye'deki hedefin kim olduğunu belki öğrenebiliriz. Bu aracı belli ki Frankfurt'ta bekleniyor. Bu adamın yakalanması için Alman polisinin bize yardım etmesi gerekir. Ayrıca teknik imkanlarınızı kullanarak ülkemle de temasa geçmekliyim ve bu isim hakkında Türkiye'de araştırma yapmaklığımız lazım." "İşin uyanı kolay," dedi başkan. "Bu dairede Türkiye'deki yetkililerle her zaman irtibat kuracağınız kanallar ayarlayabiliriz. Alman polisi de sözü geçen kişiyi aramaya başlayacaktır. Bundan kuşkunuz olmasın." Sebastian Kruger misafirlerine ikram etmeden bir puro yaktı. Yüzünde hala garip bir eziklik vardı. Bir iki saniye düşündü, sonra "Başka bir isteğiniz var mı?" diye sordu. "Evet," dedi Kenan. "Saldırılara maruz kalıyoruz. Bize silah taşıma izni verirseniz memnun oluruz." Bu istek başkanın pek hoşuna gitmemişti. Yasalara aykırıydı ama yabancı polisler haklıydılar. "Tabii," diye gülümsedi. "İcabına bakarız." Aynı gün öğleden sonra Hammer her zaman gittiği beyaz kaşalot birhanesinden içeriye girdi. Günün bu saatinde birhane oldukça tenhaydı. Onu tanıyan garsonlardan biri yanına yaklaşarak bandajlı burnuna bakıp gülümsedi. "Ne o, biri burnunu mu kırdı yoksa?" Hammer garsona dönüp kızgınlıkla homurdandı ama ne söylediği anlaşılmadı. Garson başıyla ileride oturan bir adamı göstererek "Şu herif bir saattir seni bekliyor," dedi. Meşin ceketli serseri adama baktı. Tanımıyordu ama tipinden Türk olduğunu hemen anlamıştı. Esmer ve uzun bıyıklıydı. Bıyıkları dudağının iki yanından aşağıya sarkıyordu. Önce uzaktan adam inceledi, dün geceki olaydan sonra daha dikkatliydi. Yabancı bir aileden giren herkesi dikkatle süzüyordu. Nitekim Hammer'ın yaklaştığını görünce de dikkat kesilmişti. Adamı masasının başına dikildi. Almanca olarak "Hammer benim," dedi. "Beni arıyor musun?" Adam bir süre dikkatle genci süzdü. Sonra kısık bir sesle "Okyanus kuşunu arıyorum," diye fısıldadı. Parolaydı bu. Hammer gözlerini kısarak "Albatros mu?" diye sordu. Yabancının gözleri parlamıştı. Ayağa kalkıp elini uzattı. "Ben Hüseyin Kozoğlu'yum," dedi. Hammer hayretle adamın yüzüne baka kaldı. Bir an ne diyeceğini şaşırdı. "Kozoğlu mu?" "Evet, bana burada Hammer adlı kişiyi bulmaktayım," söylendi. Genç serseri neler olduğunu anlayamamıştı. Hüseyin Kozoğlu bu ise dün geceki adamlar kimdi? Dün geceki dayağı kimden yemişti? Dik dik adamın yüzüne baktı, ona inanmak istemiyordu. "Sen Hüseyin değilsin, onu tanıyorum." Şaşırma sırası yabancıya gelmişti. "Yanlıyorsunuz beyim, Hüseyin Kozoğlu benim. Size bunu ispat edebilirim." Adam parolayı doğru söylemişti ve Hammer'ın itirazına da şaşırmış görünüyordu. "Bana bir kimlik göster," diyen Hammer bu kez Türkçe konuşmuştu. Yabancı elini cebine sokarak pasaportunu çıkarttı ve meşin ceketliye doğru uzattı. "Al işte bak pasaportum," dedi. Aklı iyice karışan Hammer pasaportu eline alırken "Sahte olmadığını nereden bileyim?" diye homurdandı. Türk'ün birden kafası atar gibi olmuştu. "Bana bak," diye gürledi. "Bize numara çekmeye kalkmayın, size milyonlarca dolar ödedik. Sırf işin temiz ve şüpheyi çekmeden olması için. Alimallah Almanya'yı başınıza geçiririz." Hammer emin olmadıkça işi alttan almak istiyordu. "Kendinize bu kadar güveniyorsanız kendi işinizi neden görmediniz?" Hüseyin Kozoğlu birden iki eliyle Hammer'ın meşin ceketine yapışıp adamı iskemleye çekiverdi. İkinci bir dayaktan endişelenen kabadayı hemen "Ağır ol ahbap, yavaş gel, dur bakalım biraz," diye Türk'ü sakinleştirmeye çalıştı. Beyni hızlı hızlı çalışmaya başlamıştı ve en kötüsü yaptığı hatayı anlamıştı. Gerçek Hüseyin Kozoğlu bu adam olmalıydı. Geç de olsa kafasına dank etmişti. Her iki tarafında tanıtım için gerekli parolayı büyük aptallık ederek kendileri dün geceki yabancılara vermişlerdi. Allah'ın belası Rosa, okyanus kuşunu söylemiş, kendisi de ağzından albatrosu kaçırmıştı. Şimdi durumu Werner Schaeffer'a nasıl açıklayacağını düşünmeye başladı. Bu durumu düzeltemezse Schaeffer'ın elinden kurtulamazdı. Hüseyin diretiyordu. "Tatavayı kısa kes ve beni patronun Schaeffer'a götür." "Tamam tamam," dedi. "Bekle biraz, Schaeffer'a bu saatte gidemeyiz." "Neden?" "Seni kabul etmeden önce senin hakkında inceleme yapması gerekir." "İnceleme mi?" Durumu kabullenemeyen Hüseyin yeniden dikleşmeye başlamıştı. Kendisine gösterilen itimatsızlığa bozuluyordu. Hele bu itimatsızlık karşısındaki gibi bir sokak serserisi tarafından gelirse. "Sinirlenme dostum, sakin ol. Biraz anlamaya çalış. Her şeyden önce emin olmalıyız. Önce bana bir bira ısmarla, içerken konuşuruz." Yabancı kendini toparlamaya çalıştı. Garsonu çağırdı ve iki bira söyledi. Biralar içerken Hammer kesinlikle karşısındaki adama dün gece karşılaştığı adamlardan bahsetmemeye karar verdi. Belki her şeyi berbat edebilirdi. İşin içinden nasıl çıkacağını bulmaya çalışıyordu. Bilgiç ve edayla "Sayın Werner Schaeffer'a bir dosya getirmekliğin lazımdı. Yanında mı?" diye sordu. Hüseyin yerde duran siyah çantaya işaret etti. "Burada. Ver bir bakayım. Olmaz. Onu yalnız Schaeffer'a gösterebilirim. Ben onun yardımcısıyım. Bana güvenmelisin." "Hayır. Ben aldığım emirleri aynen uygularım." Hammer omuzlarını sitti. "Sen bilirsin, o zaman akşam saat 9'a kadar beklemek zorundasın." "Neden?" "Çünkü Sayın Schaeffer müşterilerini ancak gece kabul eder." Türk'ün yüzü gerildi ama sesini çıkarmadı. Hiç olmazsa gereken kontağı kurmuştu. "Tamam, beklerim," diye homurdandı. "Nerede kalıyorsun?" "Hilton Oteli'nde." Hammer buna şaşmadı. Werner Schaeffer daima paralı adamlarla iş görürdü. Birasını bitiren Hammer, "Öyleyse saat 20.30'da burada buluşalım. Seni patrona ben götüreceğim." Adam başını salladı. Hüseyin'e soğuk bir şekilde gülümseyen meşin ceketli ayağa kalktı. Şimdi tek sıkıntısı bu aksiliği Schaeffer'a nasıl anlatacağıydı. Hammer gerçekten de kendini çok zor durumda hissediyordu. Aslına bakılırsa o sadece Werner Schaeffer'ın ufak tefek getir götür işlerini yapar, bundan da iyi paralar alırdı. Adamın büyükçe işler tezgahladığına emindi. Yurt dışında esaslı ilişkiler olmalıydı. Arada sırada ona yurt dışından gelen bazı yabancılar götürürdü. Gelen yabancılar daima önce Schaeffer'ın verdiği parolalı kelimelerle yaklaşırlardı yanına. Dikkat etmişti, o işlerin sonunda daima avantajı fazla olurdu. Adamın ne tür işler çevirdiğini tam olarak bilmiyordu. Hatta onun bir ara casus olduğunu bile düşünmüştü. Müthiş forsu vardı. Her kademedeki insanlarla ahbaplık ettiğine bizzat şahit olmuştu. Ondan çekinirdi, ne var ki ayak işlerini yapmaktan da iyi para kazanıyordu. Allah kahretsin diye düşündü. Her şeyi Rosa denen o orospu mahvetmişti. Dün geceki yabancılara parolayı verince işler birden karışmıştı. Hammer omuzlarını silkti, ne yapabilirdi ki? Her tarafa yetişmesi mümkün değildi. Ara sıra güvendiği fahişelerine kendisini arayan yabancıların olabileceğini bildirir ve Schaeffer'dan aldığı parolayı kullanan biriyle karşılaşırsa hemen kendisini bulup haber vermelerini tembih ederdi. Zaten bu pek sık olan bir şey değildi ve ilk defa bir hata yapılmıştı. Schaeffer'ın göstereceği tepkiyi kestiremiyordu. Belki de bundan sonra onu unutması gerekecekti. Terif hatasını affetmeyebilir ve ona artık iş vermezdi. Bir süre ortadan kaybolmayı dahi düşündü. Ama piyasadan tamamıyla çekilemezdi. Yerini doldurmak için can atan bir yığın serseri vardı. Kızlar başıboş kalınca hemen başkalarına kapılanırlardı. Sonunda Schaeffer'a durumu olduğu gibi anlatmaya karar verdi. Hata yaptığını kabul ediyordu. Hem herifin kendisi de dün geceki adamlara inanmıştı. Kararı o vermeliydi. Werner Schaeffer'ın evine yollandı. 5. Londra, İngiltere. Barbados'tan gelen uçak Heathrow'a tam zamanında indi. Ingrid ve Tom havaalanında Etienne Capshaw'un göndereceği avukattan gerekli belgeleri ve talimatları alacaklardı. Heathrow her zamanki gibi kalabalıktı. Tom, "Bizi bekleyen adamı tanıyor musun?" diye sordu. Sarışın kadın, "Hayır," dedi. "Bu kalabalıkta bizi nasıl bulur?" "Sen endişelenme, onlar işini bilir." Tom dudak bükerek, "Herhalde adlarımızı anons edecek değiller." "Neyin var senin kuzum? Tedirgin görünüyorsun." Amerikalı omuzlarını silkti. "Bilmiyorum, galiba haklısın, biraz gerginim." İngiliz dudaklarını bükerek manidar bir şekilde gülümsedi. "Bu seninle ilk işimiz. Belki ondandır. Merak etme, ilk fırsatta gerginliğini ortadan kaldırırım." "Bunu büyük bir heyecanla bekliyorum zaten," diye mırıldandı Tom. İri yeşil gözlerinde şehevi parıltılar hasıl olmuştu. Frişap mağazalarının önüne doğru ilerlediler. Tam o sırada yanlarına siyah giysili, elinde deri çantalı genç bir adam yaklaştı. Kibar bir şekilde başıyla bir selam vererek, "Bayan Ingrid," dedi. "Evet, benim. Ben Capshaw Hukuk Bürosu'ndan avukat William Anderson. Biz de sizi bekliyorduk Bay Anderson. Umarım sizi çok bekletmedim. Size vereceğim birkaç zarf var. Yalnız..." "Evet." "Size yeni bir talimatı iletmek zorundayım." Ingrid gözlerini dikerek genç avukata baktı. Sarı saçlı, hafif çilli yüzlü avukat hızlı hızlı konuşarak, "Sanırım programınızda ufak bir değişiklik olmuş. Yani geziniz biraz ertelenecek." "Neden?" "Beni bağışlayın efendim ama bu konuda hiçbir bilgim yok. Ben sadece Sayın Etienne Capshaw'un talimatını size iletmeye memurum. Bu geceyi Londra'da geçireceksiniz. Sizi bir otele götüreceğim." İngiliz sual sormadı. Sorsa da cevap alamayacağını biliyordu. Zaten genç avukatın da fazla bir şey bilmediğinden emindi. Tom'a bir nazar attı. Amerikalıların gözlerinde bir huzursuzluk ifadesi hasıl olmuştu. Havalandan ayrılarak bir taksiye bindiler. İkisi arkaya, genç avukat da şoförün yanına oturmuştu. Avukat şoföre gidecekleri adresi verdi. Az sonra Marylebone Road ile Oxford Street arasında yer alan George Sokağı'nın ünlü Durant's Oteli'ne gelmişlerdi. Tom taksinin camından oteli bir göz attı. Eski tip bir yapıydı. Üç katlı, sarı ile kahverengi karışımı taştan yapılmış, aralarında beyaz kolonların ayırdığı, yüksek pencereli 8 bölümlü bir bina. Restoran, bar, kafe gibi bölümlerin bulunduğu ilk katın dışı yeşil sarmaşıklarla kaplanmıştı. 4 yüksek sütun üzerine oturtulmuş giriş, binanın geçen yüzyıldan kaldığının göstergesiydi. Tom yüzünü ekşitti, muhafazakar İngilizlerden ve onların tutucu alışkanlıklardan hiç hoşlanmazdı. Avukat William Anderson, yol boyunca sürdürdüğü sessizliğini taksiden inince bozarak, "Lütfen istirahatinize bakın. Bay Capshaw bu akşam size telefon ederek görüşecektir," dedi. Sonra ellerini sıkarak aynı taksiyle atlayıp uzaklaştı. İngiliz avukatın havalanında verdiği ilk zarfı takside açmıştı. İçinden 2 Amerikan pasaportu, kredi kartları ve 500'er dolar çıkmıştı. Tom'a ait olanları devasa adama vermişti. Resepsiyona yaklaştılar. Siyah elbisesi içindeki resepsiyon memuru onları tam bir nezaket ve milliyetine has soğukluk içinde karşıladı. Pasaporta bakıp, "Bayan Grace," dedi. İngiliz'in pasaporttaki yeni adı Hillary Grace'ti. Sarışın kadın tebessüm etti. Resepsiyonist sonra Tom'un pasaportunu alıp isme bir baktı ve aynı kibirli hava ile "Bay Edward Cool" diye mırıldandı. Tom kafasını salladı. Adam kayıt için pasaportları yardımcısına uzatırken "Otelimize hoş geldiniz" tarzında birkaç kelime etti ve bankonun üzerindeki çana basarak misafirlerini odalarına çıkartmak üzere Bellboy'u çağırdı. İkisinin de birer bavulu vardı yanlarında. Bellboy onları ikinci kata çıkardı. Odalarına girerlerken Ingrid, "Bir duş alacağım. Yarım saat sonra seni odanda beklerim," dedi. Tom'un gözleri ışıldamıştı. Durant, daha ziyade Londra'ya gelen iş adamlarını ağırlayan bir oteldi. Şehrin merkezine olan yakınlığı bir avantajdı. Londra için standart otellerden biri sayılırdı. Ingrid odaya bir göz attı, duvarlar sarıya boyanmıştı. Tek kişilik yatak rahat ve alışılmışlardan daha geniş görünüyordu. Odanın uzun ve yüksek iki penceresinin perdeleri kırmızı çiçek desenliydi ve üstlerinde farbalarla bir örnekti. Perdelerle aynı renkte olan yatak örtüsü ise enine çizgiliydi. Odadaki sıcak renkler İngiliz'in hoşuna gitmişti. El çantasını tuvaletin üstüne bırakarak aynaya bir göz attı. Yüzü uzun uçak yolculuğu ve ısı farkından olsa gerek yorgun görünüyordu. Pardösüsünü çıkarıp yatağın üzerine atarken duvarda asılı otentik tabloyu inceledi. Odanın sıcak dekoruyla uyum sağlamayan tek şey duvardaki resimdi. Vakit kaybetmeden soyunup banyoya geçti, küveti sıcak suyla doldurdu, toz sabunla köpürterek içine girdi. Sıcak su vücuduna iyi gelmişti, rahatlayıp gevşediğini hissetti, zamanın hızla akıp geçtiğini biliyordu. Tom birazdan gelirdi. Duşunu alıp ıslak vücuduna bornozu giydi ve tam saçlarını kurutmaya başlarken kapı vuruldu. Yüzünde tatlı bir tebessümle kapıyı açtı, Tom'un kısa saçları da hala nemliydi. Dev adam onunla sevişeceğini düşünerek duş almıştı. ''Geç içeri, şimdi geliyorum.'' diyerek banyoya yürüdü ve saç kurutma makinesini çalıştırdı. Makinenin çıkardığı cızırtılı sesten onun banyonun eşiğinde dikildiğini duymamıştı ama aynaya bakınca ortağının beğeniyle seyrettiğini gördü. Aynadan gülümsedi. Tom'u beklemeye daha fazla tahammülü kalmamıştı. Yavaş yavaş yaklaştı ve kadının arkadan beline sarılarak ıslak saçların arasına yüzünü gömdü. Bornozun üstünden beline dolanan sert ve adaleli kollar bir an İngilit'in ihtirasla titremesine yol açtı. Tom çok hızlıydı. Bir eliyle bornozu açtığı sol omzuna sıcacık öpücükler kondurup ateşli dudaklarını teninde hafifçe gezdirirken diğer elinde bornozunun aralığından gergin karnının üzerinde dolaştırmaya başlamıştı. İngilit heyecanlanmıştı. Vücudu kasılıp gözleri kapandı. Tom gerçekten hızlıya benziyordu. Parmakları daha şimdiden kasıklar arasındaki ıslaklığı keşfetmişti. İnleyerek ''Beni yatağa götür.'' diye fısıldadı. Etin Capshaw'dan telefon geldiğinde Tom derin bir uykudaydı. Almacı İngilit kaldırdı. Zil sesini duymuş olmalıydı ama sarışın dev yatağın içinde homurdanıp sadece yanına dönmekte yetindi. Etin kısaca 8'de otele geleceğini ve kendisini yemek salonunda beklemelerini söylemişti. Telefonu kapatınca uyumaya devam eden ortağına baktı. Vücut yapısı fizik olarak gerçekten mükemmeldi ama asla son ortağı Gustav kadar ateşli ve becerikli değildi. Çabuk tükenmişti. Sarışın kadın usulca yataktan kalktı ve duş almak için banyoya geçti. Tam doyuma ulaşmadığı için gergindi. Banyodan çıkınca aceleyle giyindi. Daha avukatın gelmesine epey zaman vardı ama Tom'u uyandırdı. ''Kalk hazırlan'' diye söylendi. ''Birazdan Capshaw gelecek.'' Dev adam ağır ağır yataktan kalktı. Mutlu ve rahatlamış bir şekilde kadına gülümsedi. Onu doyuma ulaştırdığını sanıyordu. İngiliz ilk defa onun fazla adaleli ve tam bir kas yığını olan vücudunu teşhirden zevk aldığını anladı. Gelişmiş vücuduyla çıplak dolaşmaktan keyifleniyordu. Oysa yatakta çok yetersizdi. Onu alaycı bir şekilde süzen kadın, ''Acele et!'' dedi. ''Capshaw'lar bekletilmekten hoşlanmazlar.'' Giyinip odasına geçerken Tom'un yüzünde hala mağrur ve muzaffer bir ifade vardı. Tom, ne yemek salonunun koyu meşe ahşapla dekor edilmiş karanlık ve ağır duvarlarından ne de Etin Capshaw'un kibirli ve insanlara tepeden bakan halinden hoşlanmıştı. Avukatın ağır, kendinden emin ve ukala davranışları Amerikalıyı fena halde sinirlendiriyordu. Fakat elinden geldiğince duygularını belli etmemeye çalışıyor ve ortama uyum sağlamaya gayret ediyordu. Gözleri sık sık ufak yemek salonunun duvarını süsleyen yaldız çerçeveli tabloya kayıyordu. Resim belki Kraliçe Victoria, Elizabeth veya sıradan bir İngiliz leydisi de olabilirdi. Doğrusu merak da etmiyordu. Tek istediği bu sıkıcı yemeğin bir an önce bitmesiydi. Etin Capshaw dizindeki sakız gibi beyaz kolalı peçeteyle dudaklarını silerken sakin ve mütehakkim ses tonuyla ''Madrid'e gitmeniz bir müddet ertelenecek.'' dedi. İngilit ''Bir aksilik mi var?'' diye sordu. ''Madrid'de yok ama burada var diyebiliriz.'' Sarışın kadın dikkatle avukata baktı. Onu izahat vermesini bekledi. ''Bir İtalyan polisi işimize burnunu soktu. Ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilmiyoruz ama beni ziyarete gelecek kadar işi ilerletti.'' İngilit'in kaşları çatılmıştı. ''Maliye Bakanı Kont Pisano Guisti ile mi ilgili?'' ''Evet İngilit. Hayret, o olayda geride en ufak bir iz bırakmadığımızı sanıyorum.'' ''Aslında bir iz bırakmadınız. Tabii cesedin üzerine koyduğunuz kartvizit hariç.'' ''Ama biliyorsunuz o Efendi Capshaw'un emri. Artık ekipler her öldürdükleri şahsın üzerine o kartı bırakıyorlar.'' ''Evet İngilit, biliyorum. İtalyan polisi de o kartın izini sürerek bizi buldu. Nasıl?'' ''Matbaacımız Jason Boyle'u tespit etmiş olmalılar.'' İngilit bu iddiayı şüpheyle karşıladı. ''Bu inanılması zor bir olasılık.'' ''Pek değil. Kullandığımız kartın cinsi dünyada çok az üretilen bir kağıttandır. Yalnız İngiltere'de yapılır. Pahalı olduğu için de kullanan müşterisi azdır. Yine de alt tarafı bir kağıt. Hem üzerinde Capshaw adı da yok. Sizinle bağıntıyı nasıl kurabilirler? Matbaacısı tanır mı? İlk görüşmeyi ben yapmıştım. Bir kere beni gördü. Oraya bir daha gitmedim. Malı firmanın adamları hukuk bürosuna getirmişti. Fakat sipariş sırasında adınızı verdiniz, değil mi? Maalesef evet. İngiliz'in suratı asılmıştı. İtalyan polisi izliyor musunuz diye sordu. Avukat şarap kadehinden ufak bir yudum alırken onu bugün kaldığı otelde öldürdük diye fısıldadı. Sarışın kadın rahatlar gibi olmuştu. Eten Capshaw ama meseleye kapanmış nazarıyla bakamayız dedi. Matbaacının da ortadan kaldırılması ve o iş yerinin bütün muhasebe kayıtlarını da yok edilmesi gerekti. Madrid işi bu nedenle mi ertelendi? Sadece birkaç gün için İspanyol işverenle görüştüm. Matbaacı için bizi mi kullanmak istiyorsunuz? Efendinin emri öyle. İş yerinde yakılmasını istiyor. Ama onun için 3 nolu ekibi acilen buraya çağırdık. 10. ayrımın sonu. Sayfa 123. Devamı 11. ayrımda.